Ayrım 13, sayfa 128. Bunu bir tehdit olarak mı kabul edeyim? Nasıl istiyorsan öyle kabul et. Belki onun izini bulabilirsin ama asla ona yaklaşamazsın. Yani kız istemediği sürece. Adam da sırıttı. Yok canım, buna kim engel olacak? Yoksa sen mi? Ben tabii. Ulan serseri, sen bu kızı öldürmek için mi tutuldun yoksa korumak için mi? Ağzını topla ve benimle efendi gibi konuş hırbo. Oktay Duru'nun sabrı taşmıştı artık. Konuşarak bir yere varamayacağını da anlamıştı. Ayrıca bir sokak serserisinin ukalalığına tahammül edemezdi. Yanındakilere dönerek yakalayın şu ergeleyi dedi. Avukatla şoför şaşırarak hareketsiz kaldılar. Oktay Duru'nun yanında getirdiği adam hızla silahına davrandı. Adamın elinde Browning marka bir tabanca belirdi. Namluyu Orhan'a doğru yöneltmişti. Orhan her an adamların bu tür bir saldırıya geçeceklerini beklediğinden tedbirliydi. O da hızla montunun cebinden gümüşü Sig Sauer'ini çekip çıkardı, çok hızlıydı. Mesleki deneyimine göre silah çekip yönlendirilince mutlaka ateş edilmeliydi. Bu hayatta kalmak için altın kuraldı. Yine de adamı öldürmek istemiyordu. Riski göze aldı ve adamın baldırına doğru ateş etti. Taksim Park'a silah sesiyle inledi. Sig Sauer'in sesi ayyuka çıktı. Orhan yaptığının hatalı olduğunu biliyordu. Elinde silah tutan birine can alıcı yerinden vurmazsan her an mukabil bir kurşun yeme olasılığı vardı. Bu mesleğin ikinci altın kuralıydı. Kurşunu yiyen adamın can acısıyla iki büklüm olduğunu gördü. Fedai öne doğru kıvrılmış ve sende demişti. Ama her an doğrulabilir ve ateş edebilirdi. Diğerleri onun bu kadar çabuk silah çekip ateş edebileceğini ummadıklarından şaşkına dönmüşlerdi. Rastgele etrafa kaçıştıklarını gördü. Lakin ilk şoku atlatınca toparlanıp saldırıya geçebilirlerdi. Silahlı olmaları mümkündü. Hepsi de şehrin göbeğindeki bir parkta başa çıkamazdı. Burada daha fazla oyalanması çılgınlıktı. Bir el daha ateş etti ama bu kez namluyu kaldırmış, hedef gözetmemişti. Niyeti onlarda panik yaratmaktı. Hızla yerinden fırladı. Zikzaklar çizerek Mete Caddesi'ne inen basamaklara koştu. Yapabileceği tek şey şimdilik kaçmaktı. Bu heriflerle daha sonra hesaplaşacaktı. Bu hikayenin artık burada bitmeyeceği apaçık belli olmuştu. Ağaçların kenarına geldi. Bir iki adım sonra merdivenlere varmış olacaktı. Ne yazık ki dün geceki üşütmenin sonucu çok yükselen ateşi şiddetli bir dermansızlık yaratmış, vücudunun direncini kırarak sanki bacaklarının bütün gücünü alıp götürmüştü. Tam caddeye inen 3-4 basamaklı merdivenin başına geldiğinde peşinden birinin gelip gelmediğini anlamak için başını çevirip arkaya baktı. Kurşunu yiyen kabadayı kılıklı herif tek dizinin üzerinde yere çökmüş, silahını doğrultarak nişan alıyordu. Orhan hedef olmamak için zikzaklar çizmeye devam etti. Merdivenleri inerse hedef olmaktan kurtulacaktı. Caddeden geçen vasıtaların gürültüsü arasında üst üste patlayan iki el silah sesi işitti. Kabadayı ateş etmeyi başarmıştı. Birden acıyla inledi. Sol böğrü yanmaya başlamıştı. Vurulduğunu anladı fakat hala koşabiliyordu. Son bir gayretle kendini caddeye attı. Derhal buradan uzaklaşması lazımdı. Gözleri deli gibi boş taksi aradı. Vurduğu adamın peşinden yaralı bacağıyla gelmesi olanaksızdı. Ama diğerleri şaşkınlığı üzerinden atıp peşine takılabilirlerdi. Elinde duran tabanca ile hiçbir şoförün kendisini almayacağını neden sonra idrak etti. Sig Sauer'ı aceleyle montunun cebine tıktı. Canının acısı artmış, gözleri kararmaya başlamıştı. Biraz daha dayanmalıydı. Bayılıp yere yuvarlanmanın sırası değildi şimdi. Boş bir taksiye el etti. Ama araba yıldırım hızıyla yanından geçti ve durmadı. Şoför elindeki silahı görmüş olmalıydı. Neyse ki şansı yaver gidiyordu. Arkadan gelen boş bir taksi önünde frenledi. Orhan kapıyı açarak can havliyle içine atladı. Yarısının acısından az kaldı bir çığlık atacaktı. Sür diye bağırdı şoföre. Şoför anlayışlı biri olmalıydı. Nereye diye sormadan gazı kökledi. Orhan güçlükle başını arkaya çevirerek baktı. Merdivenlerde kimseyi göremedi. Herifler peşinde değillerdi. Derin bir nefes aldı. Bitik haldeydi. Usulca sağ elini montunun içine sokarak sızlayan yere el attı. Eli yapış yapış oldu. Belli ki kanaması vardı. Koltuğa yaslanarak düşünmeye başladı. Ne yapacağını kestiremiyordu. Kurşunlanmıştı. Bu durumda hastaneye gidemezdi. Kurşun yarası olan herkesi hastane polisi sorgu suale alırdı. Zabit tutulur, tatkikat açılırdı. Bu işine gelmezdi. Kendi evine gitmesi de tehlikeliydi. İş çığırından çıkmıştı artık. Kimseye de güvenemezdi. Salih ağabeye güvenirdi ama netice itibariyle Rıfkı denen adamın eski fedaisiydi. Sağlam olmasına sağlamdı. Fakat sıkıştırılırsa belki konuşur, pislikten uzak kalmak için evinin adresini Rıfkı'nın şoförüne fısıldayabilirdi. Başı dönüyordu. Çaresizlik içinde kıvrandı. Gidebileceği bir yer aklına gelmiyordu. Neden sonra şoförün, "Abi nereye gitmek istiyorsun?" diyen sesini işitti. Adam dikiz aynasından kendini süzüyordu. Şüphelenmişti belki. Kim bilir yüzü ne haldeydi. Boş boş arabanın camından dışarıya baktı. Maçka sırtları görünüyordu. Dişini sıkarak maçkaya dedi. Sonra söylediği yeri anlamsız buldu. Maçkada ne işi vardı? Arabadan inince bu yaralı haliyle sokaklarda dolaşacak değildi ya. Bayılabilir, her an kendinden geçebilirdi. Şuursuzca vazgeçtim. Arabayı Nişantaşı'na çek dedi. Niye Nişantaşı dediğini de bilmiyordu. Şuuraltı Mine'nin evine gitmek istediğinin bilincindeydi. Bu halde oraya gitmesi kuşkusuz doğru değildi. Kıza ne söyleyecek, durumu nasıl açıklayacaktı? Hem dünkü davranışından sonra kız onu evine kabul eder miydi hiç? Bu fikir çok anlamsızdı. Ama şu anda en emniyetli yer kızın eviydi. Nasıl olsa henüz onun yerini tespit edememişlerdi. Tabii Rıfkı hariç. Artık nerelerden geçtiklerinin farkında değildi. Gözlerini güçlükle açık tutmaya çalışıyordu. Arabanın durduğunu hissedince dışarıya baktı, Nişantaşı'na gelmişlerdi. Şoför arkasına dönmüş, tuhaf tuhaf kendisine bakıyordu. Sol elini cebine atarak para çıkardı. Kana bulaşmış sağ elini şoförün görmesini istemiyordu. İnleyerek sızlar içinde arabadan indi. Mine'nin sokağına kadar taksiyle gitmek istemedi. Arkasından arabanın plaka numarasını tespit etmiş olabilirlerdi. Sonra şoförü bulup sıkıştırabilirler ve girdiği evi bulurlardı. Karlarla kaplı cadde buz gibiydi. Müthiş bir titreme vücudunu sarmıştı. Sağ elini montunun içine sokup tampon gibi kanayan yarasına bastırdı. Kanama dinmemişti. Yalpalayarak sokak boyunca yürümeye devam etti. Yanından geçen insanların dikkatini çekmek istemiyordu. Fakat yüzünden belli olan ızdırabı ve yürüyüşündeki sarsaklık yine de insanların garipseyerek bakmalarına neden oluyordu. Zar zor Mine'nin evine geldi. Kurşun yarısı ve yüksek ateş bütün enerjisini tüketmişti. Apartmanın önünde durup soluklandı. Dış kapı açıktı. Merdivenleri çıkacak takati kendinde bulamıyordu. Ne yazık ki eski binada asansör yoktu. İlk katın merdivenlerini çıkarken yığılacak gibi oldu. Bir süre trabzanlara tutunarak dinlendi. Sonra bir gayretle kızın dairesine kadar gelebildi. Eli zile uzandı ve parmağını düğmeden çekmedi. Zil çalıyordu ama kapıyı açan yoktu. Bu da çok normaldi. Zira bu saatte Mine'nin işte olması lazımdı. Fakat bunu idrak edecek halde değildi. Eli yavaş yavaş zilden kaydı. Dizleri büküldü ve kapının önündeki paspasın üstüne yığılıp kaldı. Kendinden geçmiş, bayılmıştı. O gün büroya gelen Mine, beynindeki problemlerden uzaklaşabilmek için var gücüyle işine sarılmıştı. Bürodaki hiçbir arkadaşına dün gece nişanlandığını söylememişti. Niçin böyle davrandığını kendisi de bilmiyordu. Oysa bunun bomba gibi bir haber olduğunu, yalnız bürodaki arkadaşlarını değil, bütün İstanbul sosyetesini de ayağa kaldıracağının farkındaydı. Erol Baran öğleden sonra telefon etmiş, hatırını sormuştu. Genç kız gelen telefona heyecanlanmasına rağmen elinde olmadan sevdiği adamla biraz soğuk konuşmuş, hatta bunu sezinleyen Erol da canının bir şeye sıkılıp sıkılmadığını anlamak istemişti. Mine yuvarlak laflar ederek geçiştirmişti bu soruyu. Şimdilik söyleyeceği fazla bir şey yoktu. Telefondan sonra Mine'nin içini daha da bir huzursuzluk kapladı. Nedenini henüz bilmiyordu. Neşelenmesi, mutluluktan havalara uçması gerekirken bettin ve karamsar bir ruh haletine bürünmüştü. Daha ne isteyebilirdi ki? Hayalini süsleyen adamla umluğundan da çabuk nişanlanmış, evliliğe ilk adımını atmıştı. Aşkı ve serveti elde etmiş sayılırdı. Artık gelecek kuşkusu olmadan gönlünce sürdürebileceği bir yaşam onu bekliyordu. Ve en önemlisi Erol'a aşıktı. Öyleyse içindeki tatminsizlik ve huzursuzluk nedendi? Daha ne isteyebilirdi? Bunun kayınvalidesinden kaynaklandığını sanmıyordu. Onu halledebilirdi. Yaşlı kadın önceleri kendisinden hoşlanmasa bile zaman içinde tanıyacak, nasıl güvenilir ve eşine sadık eş olduğunu anlayacaktı. Oğlunu mutlu görmek ona da yetecekti. Yoksa karamsarlığının sebebi Erol muydu? Mine duygularını yokladı. Yo, haksızlık etmemeliydi. Erol'un hislerinden şüphe edemezdi. Sevgi denilen şey karşılıklı bir duygu alışverişiydi ve her ikisi de bu duyguları açıkça gösteriyorlardı. Kadın ruhu bu gerçeği kavramakta yanılmazdı. Fakat beynini kemiren birkaç olay vardı. Belki ufak, üzerinde durulmayacak kadar önemsiz şeylerdi bunlar. Ama bir türlü beyninden atamıyordu. Nedense Erol'un kendisine gösterdiği yakınlıkta biraz mübalağa, biraz ifrata kaçan davranışlar sezer gibiydi. Emin olamıyordu bir türlü. Onun yaşında ve olgunluğunda olan, gerçek hayatı anlamış bir erkek, toy bir delikanlı gibi ilk görüşte aşık olur muydu hiç? Kim bilir ne kadar deneyimli biriydi o. Bu yaşa gelinceye kadar hayatında her türden kadın girip çıkmış olmalıydı. Her kadının aklını çelecek bir fiziğe ve sonsuz maddi avantajlara sahip biriydi. Böyle yıldırım aşkla çarpılacak ne buldu bende diye düşündü. Yaşına göre bile toy, tecrübesiz ve biraz da tutucu yapıda olduğunu biliyordu. Kesinlikle ona göre yetersizdi. Ayrıca aralarında büyük sosyal uçurumlar vardı. Çok çarpıcı bir güzelliğinin olmadığını da biliyordu. Hatta zaman zaman konuşurken utanıp gaflar yaptığının da farkındaydı. Aklını kurcalayan başka noktalar da vardı. Mesela evinin adresini ona söylemediği halde nereden öğrenmişti? İnsana çok ufak bir teferruat gibi geliyordu. Fakat düşündükçe rahatsız olmaya başlamıştı. Sonradan onu konuyu çok düşünmüş ve adresini ona vermediğine kesin kanaat getirmişti. Erol bilmediği bir evi nasıl bulabilirdi? Yoksa antikacı dükkanında karşılaşmaları bir tesadüf değil miydi? Bunun bir tesadüf olmadığını düşünmek bile onu rahatsız etmeye başlamıştı. Tabii bir de Kentucky Bird hakkında söylediği yalan vardı. Böyle basit ve anlamsız bir yalana neden başvurduğunu da anlayamıyordu. Tabloyu henüz yerine astıramadım dese ne kaybederdi? Ona sitem edecek ya da darılacak hali yoktu ya. Mine koltuğunda sallanmaya başladı. İnşaat işi de midesini bulandırmaya başlamıştı. Bürodakiler hala Erol'dan haber bekliyorlardı. Oysa inşaat işine hiç temas etmiyordu. Yoksa proje hazırlatmak fikri de kendisiyle samimiyet kurmak için ileri sürülmüş bir balon muydu? Yine de bu konuyu fazla önemsemiyordu. Şu sırada işleri fazla yoğun olabilir, projeyi ayıracak zamanı olmayabilirdi. Ve tabii bütün bunlar içindeki adlandıramadığı sıkıntı için beyninin yarattığı vesveseler de olabilirdi. Saatine baktı, 5'e geliyordu. Bürodan ayrılması için daha bir saati vardı. Canı çalışmak istemiyordu, eve erken dönmeye karar verdi. Masasının üzerini topladı. Bürodaki mimarlar saatle kayıtlı değillerdi ama Mine çalışma saatlerine uymak konusunda titizlik gösterirdi. O da arkadaşına "Ben çıkıyorum." dedi. Anne odayı paylaştıkları mimar Jale ondan 5 yaş daha büyüktü. "Oldu hayatım, iyi akşamlar, yarın görüşürüz." demişti. Hayretler içindeydi. Bürodaki hiçbir arkadaşı parmağındaki iri pırlanta taşlı nişan yüzüğünü fark etmemişti. Buna bir türlü inanamıyordu. Bu kadar dikkatsiz olamazlardı. Üstelik Mine fazla takı ve mücevherat kullanan biri de değildi. Parmağında ışıl ışıl parıldayan yüzüğü görmemeleri olanaksızdı. Oysa o da arkadaşı Jale bile yüzüğü sormamıştı. Acaba gerginliğinden kendi mi olayları çarpıtıyordu? Mine oldukça gergin ve düşünceli Han'dan ayrıldı. Sokağın soğuk havası yüzüne çarpınca biraz kendine gelir gibi oldu. Kar yağışı hala devam ediyordu ama tipi halinde değildi artık. Yarın haftanın son mesai günüydü. Hafta sonu tatilinde Erol mutlaka arar bir program hazırlardı. Hazırlıklı olmalıyım diye düşündü. Yeni siyah bir çizmeye ihtiyacı vardı. Canı bugün hiç alışveriş yapmak istemiyordu ama başka zamanında olmayabilirdi. Hazır bugün işten erken çıkmışken vitrinlere şöyle bir göz atayım diye her zaman takip ettiği yolu değiştirerek Pangaltı üzerinden Osman Bey'e doğru yürüdü. Ay başına kadar bütçesiz biraz zorlanacaktı ama çizme için zaten bir miktar parayı daha önceden ayırmıştı. Osman Bey'den Şişli'ye yürür ya da Rumeli Caddesi'nden Nişantaşı'na inerdi. Rumeli Caddesi'nin başına gelmişti ki arkasından bir kadın "Mine" diye seslendi. İlkilerek geri döndü. Seslenen kadını çıkaramamıştı. Gözlerini kısarak kadını anımsamaya çalıştı. Siması yabancı gelmiyordu. Güler yüzlü, ak saçlı, sade giyimli bir ihtiyardı. Hemen yanı başında elinden sıkı sıkı tuttuğu 12-13 yaşlarında ufak bir kız çocuğu vardı. "Yanılmıyorum değil mi kızım? Siz Mine Otman'sınız." "Evet." "Yavrum, beni hatırlayamadın galiba," diyordu kadın. "Annenin arkadaşı Lütfiye, Cici teyzen, Erenköy'den." Mine'nin gözleri sevinçle parıldadı birden. Kadıncağızı hatırlamıştı şimdi. Fakat birden çıkaramamakta haklıydı. Çok çökmüş, çocukluk yıllarından beyninde kalan o şen, canlı, frapan kadın gitmiş, yerini insan kurusu, zayıf, kadidi çıkmış biri almıştı adeta. Cici teyze çocukluk yıllarının tatlı bir anısıydı. Onu çok severdi. Kollarını açarak kadına sarıldı ve bir süre sarmaş dolaş öylece kalıp koklaştılar. Lütfiye Hanım'ın gözleri yaşarmıştı. Mine'yi biraz kendinden uzaklaştırarak "Dur sana bir bakayım," dedi. "Maşallah çok güzelleşmişsin. Allah nazardan saklasın. Bak seni görür görmez tadıdım. Annene o zaman da söylerdim. Bu kız büyüyünce harika olacak derdim. Yanılmamışım. Dediğim çıktı işte. Söyle bakalım nasılsın? Mektep bitti mi? Mimarlık tahsis ettiğini işitmiştim. Mimar oldun mu?" "Evet teyzeciğim," diye mırıldandı Mine. 3 yıl oldu. "Oh oh, Allah daim etsin kızım. Çok sevindim yavrum. Annenin de bugünleri görmesini isterdim. İnanın aklımdan hiç çıkmıyorsunuz. Müjgan'ın vefatını aylar sonra Isparta'da duydum. Ne yazık ki adresinizi bilmiyordum. Sana taziyelerimi bildiremedim." Mine başını sallayarak "Ziyan yok teyzeciğim, sizler sağ olun," diye fısıldadı. Kadın içini çekerek "Seneler nasıl da geçti. Benim de başıma büyük felaketler geldi. Duymuşsundur herhalde. Supi amcanı 8 sene evvel kaybettim. Oğlum Şükrü'yü hatırlıyorsun değil mi? O da 2 sene evvel bir trafik kazasında gitti. Bu onun kızı Selma, torunum." Mina söyleyecek bir şey bulamadı. Kızın saçlarını okşamakla yetindi. O canlı ve süslü kadının bu denli çöküşünü şimdi daha iyi anlıyordu. Gelinimle beraber oturuyorum artık. Isparta'dan döndük. Görüşmeyeli yıllar oldu. Seni en son gördüğümde orta sonda öğrenciydin. Mina aklından bir hesap yaptı. Öyle olmalıydı. Lütfiye Hanım ve kocası Süpü Bey, annesiyle babasının Erenköy'deki köşklerinin yan komşularıydı. O tarihlerde henüz yapsatçı inşaatçıların hışmına uğramamış, bahçe içinde ahşap köşklerde otururlardı. Mine'nin gözlerinde o mutlu çocukluk günleri canlandı birden. Yaşamının en renkli ve huzur dolu günleriydi o evreler. İlkokula gittiği çağlar. Babası hayattaydı ve çok mutluydular. Hele orada geçirdiği uzun yaz gecelerini hiç unutamazdı. Akşam yemekleri çam ve meyve ağaçlarının altındaki masada yenir, çekme kordonla aydınlanan bahçede içkiler içilir, Alaturka müziğiye eşlik eden Supi amca o gür sesiyle şarkılar söylerdi. Lütfiye teyze evlerinden hiç çıkmazdı. Ona her gün oyuncaklar alır, kız çocuğu olmadığı için o özlemini evladı gibi şımartarak tatmin ederdi. Genç kız içini çekti. Yaşlı kadın da mazinin anılarından toparlanır gibi oldu. "Söyle bakalım, evlendin mi?" diye sordu. Mine gülerek "Dün gece nişanlandım," dedi. "Ciddi misin? Çok sevindim yavrum. Canı gönülden mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin. Damat da senin gibi mimar mı yoksa?" "Hayır Lütfiye teyze, o bir..." Mine duraladı. Sahi Erol ne iş yapardı? Bunu tam olarak bilmiyordu. İş adamı, holding sahibi, zengin varlıklı biriydi. Ama gerçek faaliyet alanı neydi? Bir sürü şeydi herhalde. Sonunda kısa bir duraklama geçirip sanayici diyebildi. "Oh oh, sevindim. Herhalde zengin biridir. Oldukça varlıklı Cici teyze." "Güzel, bu iyi işte. Ananda sen de epey sıkıntı çektiniz. Hiç olmazsa sonun iyi olsun kızım. Ah, müşkancığım da hayatta olsaydı da bugünleri görebilseydi. Sahi adı nedir damadın? Ünlü biri mi?" Mine bu deli dolu eski komşularının bir zamanlar anne ve babasıyla çok sıkı fıkı ahbaplığını bildiği için merakını anlayışla karşılayıp içtenliğine verdi. Gülümseyerek "Erol Baran," dedi. Lütfiye Hanım sanki tanıdığı bir isimle karşılaşmış gibi bir an gözlerinde garip ışıltılar yanıp söndü. Tuhaf tuhaf kızın yüzüne baktı. "Bu ad bana yabancı gelmedi," diye mırıldandı. Nedense kadıncağız şaşırmış, bu adı duymaktan sarsılmış gibiydi. Mine samimiyetle "Babalarımız arkadaşmış," dedi. "Yoksa Zeki Bayan'ın oğlu mu?" "Evet." Mine de irkildi. Öyle ya, Lütfiye teyzelerle ailesinin sıkı fıkı olduğu yıllar onun ilkokul çağlarına rastlıyordu. Tam babasının ölümden önceki birkaç seneye. Belki de Lütfiye teyze de Baran ailesini tanıyordu. Nitekim Zeki Baran'ın oğlu mu diye sormuştu. Heyecanla kadına baktı. "O aileyi tanıyor musunuz?" Yaşlı kadın sarardı, yüzünün rengi soldu. Titrek bir sesle, "Tanıdığım söylenemez. Bir zamanlar annenin onlardan bahsettiğini hatırlar gibi oldum. Hepsi o kadar." Mine kadının yalan söylediğini sezinledi. Bu merakını büsbütün artırmıştı. Onları tanıdığına emindi. Ama nedense bunu açıklamak istememişti. "Zeki Baran babamın eski arkadaşıymış. Nişanlım söyledi. Ne yazık ki ben bu devreyi hiç hatırlamıyorum. Hatta bana ailece yaptığımız bir akşam ziyaretinden bahsetti. Suadiye'deki köşklerinin bahçesinde beni hamakta bile sallamış. O gayet iyi hatırlıyor." Lütfiye Hanım'ın gözleri irileşti ama hiç ses etmedi. Yüzünü üzüntülü bir ifade kapladı. Sonra birden geciktiğini yeni hatırlamış gibi telaşa kapıldı ve yıllar sonra onu yeniden gördüğüne sevindiğini söyleyerek veda etmeye kalkıştı. Kadıncağız Baran ailesinin adını işittikten sonra tedirgin olmuştu. Bu çok garipti ve tedirginliğini saklayamamıştı. Uzanıp Mine'yi iki yanağından öptü. "Görüşmek isterim kızım," dedi ve apar topar uzaklaşmak ister gibi bir hale büründü. Lütfiye teyze Baran ailesiyle ilgili bir şeyler biliyor fakat nedense bunu açıklamaktan huylanıyordu. Mine mutlaka öğrenmeliydi bunu. Şimdi kayınvalidesinin takındığı anlamsız karşı koyuş ve kendisinden hoşlanmayan davranışları mana kazanmaya başlamıştı. Bu iki aile arasında mahiyetini bilmediği bazı olaylar geçmiş olmalıydı ve Lütfiye teyze bu olayları biliyordu. Onu mutlaka konuşturmalıydı. Araya birbirlerini görmeyeli uzun yıllar girince hep böyle olur. İnsan nedense o eski samimiyet ve içtenliğini kaybeder, gereği kadar yakın olamazdı. Genç kız çocukluğunun bu renkli ve sevecen simasına da aynı ürkekliği gösteriyor, onu zorlayamıyordu. Ama bir çaresini bulacaktı. "Sizi yıllar sonra buldum. Mutlaka ziyaretinize gelmek isterim. Bana adresinizi verir misiniz?" Kadın kısa bir tereddüt geçirdi. Sonra adresini ve telefonunu Mine'ye yazdırdı. Genç kız yazdığı notu çantasına atarken kendi kendine "bu ziyareti en kısa zamanda gerçekleştirmeliyim" diye düşünüyordu. Artık bu iki ailenin müşterek bir sırrı olduğuna ve bu sırrı çözecek anahtarı da ele geçirdiğine inanıyordu. Veda ederek ayrıldılar. Mine bir süre yaşlı kadınla torununa arkadan baktı. Çizme arayacak gücü kendinde bulamıyordu artık. Bir an önce evine dönüp düşünmeye ihtiyacı vardı. İçine bir ürperti kapladı. Umduğu mutluluğun sandığı kadar yakın olmadığını hissetmeye başlamıştı. 3. Bölüm 1. Mine sokağın başındaki her zaman alışveriş yaptığı marketten baget ekmek, parça tavuk ve yeşil salata aldı. İçinden çıktıktan sonra yorgun argın eve döndüğünde en zor gelen şey hazır yemek bulamamasıydı. Annesinin sağlığında böyle bir sorun yoktu. Bu akşam Lütfiye teyze ile karşılaştıktan sonra iştahı da kaçmıştı. Apartmandan içeri girdi. Merdivenleri tırmanmaya başladı. Dairesinin bulunduğu son merdiveni tırmanırken gözleri dehşetle açıldı. Ayrım sonu. Sayfa 139.